بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün konumuz mirasla ilgilidir. Miras konusunda çok yanlışlar yapılmıştır. Allahü Teala'nın hududullah dediği, yani Allah'ın sınırlarını belirlediği şeklinde ifade ettiği konulardan birisi de miras konusudur. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde hududullah geçer. Bunların 8 tanesi boşanma ile alakalıdır. İkisi mirasla ilgilidir. İşte oruçla alakalı, diğer bazı şeylerle alakalı olanlar var. Bu sınırların aşılmadığı hiçbir konu yoktur. Ve enteresan olanı da mezheplerin tamamının bu sınırları aşmış olmasıdır. Şimdi sadece dikkatinizi çekmek için birkaç tane örnek vereyim. Bir kimsenin iki tane oğlu olsa, oğullarından birisi kendisinden önce ölse, ölen kişinin mirasının altıda birini alır, eğer ölenin çocuğu varsa. Fakat kendisi öldüğü zaman kendinden önce ölen oğlunun ya da kızının çocukları ondan hiçbir şey alamaz. Bütün mal, mesela iki tane oğlu, hayatta kalan oğluna düşer, kalır. Yani düşünün, bir trafik kazası oluyor. Önce oğullardan birisi ölüyor. Arkasından baba ölüyor. Ölen oğlunun çocukları var. Çocuklara kalacak mirasın, ki tabii babaya elbette ki mirastan pay kalır, altıda birini alacak. Altıda birini alır mirasın. Ama kendisi ölürse bütün mirası hayatta kalan oğluna düşer. Kendinden önce ölmüş olan oğlunun çocukları hiçbir şey alamaz. Buna dede mahrumu derler. Dede mahrumu derler. Yani o çocuklar hem babalarını kaybetmişler, hem dedelerini kaybetmişler, hem babalarından kalan altta bir miras dedeleri vasıtasıyla amcalarına geçmiş, hem de bütün mirastan mahrum olmuşlar. Zengin bir ailenin çocuğu olsa ertesi gün bir dilim ekmeğe muhtaç hale gelirler. Ve bunu maalesef mezheplerin tamamı kabul eder. Ondan sonra bir de siyasi bir konu vardır. Biliyorsunuz Emeviler döneminde bir çeşit ihtilal yapıldı. Halk arasında yapılan propagandalarla Ehl-i Beyt iktidara getirilecek dendi. Siz bugünkü halkın organize edilmesine de benzetebilirsiniz ihtilal için. Ne zaman ki şey yapıldı, ihtilal yapıldı, şeyden gelen bu Türk bölgesinden gelen neydi lider adı neydi o şeyin komutanın? Ebu Müslim Horasani, tamam. Ebu Müslim Horasani iyi bir Müslüman ama bir şey bilmiyor. Bunu Şiiler organize ediyor. Yani şeyler, İranlılar organize ediyor. Çünkü Arapların bir devlet geçmişleri yok. Böyle bir organizasyondan hiç haberleri de yok. Organize ediyorlar. İşte Emevi zulmüne karşı Ehl-i Beyt'i iktidara getireceğiz diyorlar. Ehl-i Beyt deyince Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhum akla geliyor. Fakat ne zaman ki Ebu Müslim Horasani geliyor, mevcut iktidarı bitiriyor. Hatta yolda onu karşılıyorlar. Diyorlar ki, bak diyorlar, Resulullah'ın halifesi Hasan ve Hüseyin değildir. Çünkü o kızının çocuklarıdır. Onun halifesi erkek tarafından akrabası olan Abbasilerdir. Çünkü vefat ettiği zaman amcası Abbas hayattaydı. Kızına mirasının sadece yarısı düşer, gerisi Abbas'a düşerdi. Abbas da erkek akraba olduğu için miras erkekten devam eder. Onun için Abbasiler iktidara gelecekler. Abbasiler de o zaman Akabe Limanı'nda bir köyde yaşıyorlar, hiç bir şeyle alakaları yok. Gidip diyorlar ki tamam şimdi siz halifelik siz de Allah muhteşem bir şey. Şimdi Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhuma'ya affedersiniz kül yutturmaları zor. Çünkü Resulullah'ın kucağında yetişmiş. Çünkü devletin her şeyini biliyorlar. Ama Abbasiler istedikleri gibi yönetebilirler. İşte o zaman tutmuşlar, asabe diye bir kelime uydurmuşlar mirasta. Ve Abbasilerin baskısıyla bu fıkha da geçmiş. Biraz sonra bu ayeti okuyacağım. Bakın ki ayette bunu anlama imkanı var mı göreceksiniz. Yani dünyanın en cahil adamını getirseniz bu ayetten bu anlaşılmaz der. Biraz sonra okuyacağız. Ama mezheplerin tamamı bunu kabul eder. Açık ayete rağmen. Dikkat ediyorsanız her derste bu affedilmez yanlışları anlatıyoruz. Peki bu ulema eğer bir şey biliyorlarsa gelsin iki kelime söylesinler. Bak bir mezhep demiyoruz, iki demiyoruz, üç demiyoruz, dört demiyoruz. Hepsi diyoruz değil mi? Buyursun gelsinler anlatsınlar bakalım. Anlatamazlar. Çünkü bu ayetler karşısında yapacakları tek şey, geçen haftaki ayetleri okuduğumuz gibi ayetlere bakmamak ne demek? Ne diyecekler arkasından? Geçen haftayı bakayım aklında tutan var mı? He? Hemen başka bir konuya geçecekler. Sen diyecekler. Ulan ben değil, ayet. Ne diyecekler? Sen mi daha iyi biliyorsun, onlar mı? Ulan kardeşim bırak Allah'ını seversin. Ben sana ayet diyorum. Bu söz kimin sözüydü? Hı? Kimindi? İblisin değil miydi? Allah diyordu ki Adem'e, dedi ki Adem'e niye secde etmedin diye söyledi. Secde kelimesini sanki hiç duymamış. Sanki Allah ona demiş ki sen mi daha iyisin Adem mi? Ben daha hayırlıyım diyor. Lan Allah sana diyor niye secde etmedin? Sen neden yaratıldın diye soruyor mu? Bunlar da aynı. Ayeti gösterirsiniz hiçbirisi görmez. Hemen söyleyecekler sen mi daha iyi biliyorsun o mu? Yahu kardeşim ben bir şey bilmiyorum. Ama bu Allah'ın ayeti. Onlar hayattayken de var mıydı? Vardı bitti. İşte hadi. Eğer sizin dediğiniz gibi anlaşılıyorsa buyurun bir anlatın bakalım. Sadece konuya dikkatinizi çekmek için böyle bir giriş yaptım. Tabii bu mirasta o kadar çok yanlış vardır ki. Zaten Allah bir yere hududullah diye yazmışsa o tarumar edilmiştir. Allah'ın sınırları diye geçen, Allah'ın sınırları diye geçip de yıkılmamış bir tane ben görmedim şu ana kadar. Yani mezheplerin tamamı tarafından yıkılmamış. Yoksa falan tarikat filan tarikat değil. Mezheplerden bahsediyorum. Evet, şimdi okuyorum bakın. Nisa suresi 174. ayete gelmiştik. Bakın Allahü Teala burada ne diyor? Ya eyyühennas, ey insanlar. Kad ca'ekum burhanun min rabbikum. Size Rabbinizden bürhan geldi. Yani hiç sağa sola kaçamayacağınız bir delil. Güçlü bir delil. Güçlü bir delil geldi. Yani bundan sağa sola kaçamazsınız. Ve enzelnâ ileykum nuran mubînâ. Size bir nur, önünüzü aydınlatan bir ışık indirdik. Ve her şeyi ortaya çıkaran bir şey. İşte şimdi şurada şu lamba sönse birbirimizi göremeyiz. Ama bir lamba yandığı zaman birbirimizi görürüz. Ama Kur'an-ı Kerim'in nur olması lamba gibi değil. Lamba bazı yerleri aydınlatır, bazı yerleri aydınlatmaz. Ama Kur'an'ın aydınlatmadığı hiçbir şey yoktur. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ Allah'a inanan. Ne demek Allah'a inanan? Allah vardır, birdir demek yetiyor mu? İblis Allah yoktur, bir değildir dedi mi? Allah ne dedi? Halakteni min narin. Beni ateşten yarattın dedi, değil mi? Ve halaktehu min tinin. Onu da çamurdan. Söylediği söz doğru ama yanlış yerde söyledi. Sonra ahirete inanıyor muydu İblis? Ne diyor? اَنْظِرْنِ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُونَ Yeniden dirilecekleri güne kadar bana mühlet tanı diyor. Onun için inanmak demek, güvenmek demektir. Yani Allah ne diyorsa o diyebiliyorsanız inanmış olursunuz. Mesela birisi sizin söylediğiniz sözlerin hepsini kabul etmeyen kişi için ne dersiniz? Bu bana pek inanmaz ama. Yani sana inanmadığı zaman senin gibi bir adam yoktur mu der o? Böyle anlaşılıyor hep. Sanki Allah yoktur diyor kafirler. Allah yoktur diyen bir tek kafir bulunmaz. Onu sadece yalancılar söyler. Söylediğine zaten kendisi de inanmaz. Onun için فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Allah'a inanıp güvenen. Bu güven kelimesi çok önemlidir. İnanıp güvenen. وَاَتَصَمُوا بِهِ Ve ona, onun koruması altına giren, onun yoluna sarılan, Allah'ın emirlerine sarılan, kurtuluşu Allah'ın emirlerinde gören. Bunlar var ya, فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ Allah ilerisinde bunları kendinden bir rahmet, bir ikramlar yığını içerisine sokacaktır. Nedir? Şu anda bir takım sıkıntılar çekebilirsiniz. Tabii ki çekeceksiniz. Eğer sıkıntı çekilmezse, İmtihan olmazsa herkes bu yola girer. Çünkü o yolun doğruluğunu herkes biliyor. Ama insanlar o andaki menfaatlerinden vazgeçemedikleri için Allah'ın emirlerini görmezlikten geliyorlar. Ondan dolayı bu yola giren elbette ki sıkıntı çekecek. Sıkıntı çekersiniz ama içiniz güllük gülistanlık olur. Tıpkı İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılması gibi. Siz onu ateşte ama o hiç umurunda bile olmaz. وَيَهْد۪يهِمْ اِلَيْهِ صِرَاتًا مُسْتَق۪يمًا Allah onu kendine yönlendirir. Kendine, kendi yoluna, doğru bir yola. Doğru bir yola yönlendirir. Ne yapacaksınız? Demek ki eğer Allah'a inanıp güvenir, Allah'ın koruması altına girmeye çalışır. Yani Allah'ın emir ve yasaklarına yapışırsanız Allahü Teala hemen değil ama belli bir süre sonra onu rahmeti içerisine sokar. Rahmeti ne demek? Rahmet kelimesini söylediğimiz zaman neyi hatırlayacaktık? Ana rahmini. Rahmet ana rahminden anlaşılan, çıkarılmış bir kelimedir. Bir çocuk ana rahminde bütün ihtiyaçlarını oradan karşılar değil mi rahimden? Rahmi Allah öyle yaratmış ki çocuğun bütün ihtiyaçlarını karşılayacak. İşte sen Allah'ın rahmeti de o. Yani onu doğru anlayabilmek için oraya şey yapmamız lazım. Kelimeyi doğru anlayabilmek için. Onun için Allah'ın iyilik ve ikramıyla yüz yüze gelecektir. Ve Allah onu doğru bir yola yönlendirecektir. Ne oluyor? Biz yanlış yapabiliriz elbette. Değil mi? Pekala yanlış yapabiliriz. Yanlış işler yapabiliriz. Ama yanlış yaptığımız zaman Cenab-ı Hak bizi o yanlışı hatırlatır. O zaman doğruya yöneliriz. Şimdi bakın, şimdi esas ilgili ayete geldik. Nisa suresinin son ayeti bu. Yesteftunek. Senden fetva istiyorlar ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Fetva ne demek? Fetva bir feta kelimesi vardır. Genç anlamına gelir. Fetat vardır. Genç kız anlamına gelir. Niye? Güçlü insanın en güçlü dönemi gençlik dönemidir değil mi? Fetva da güçlü, yani güçlü bir görüş istiyorlar senden. Sağlam bir görüş istiyorlar ya Muhammed. Bir fetva istiyorlar. Şimdi fetva, sağlam bir görüş. O sağlam görüş nereden çıkarılırdı? İlgili ayetlerden değil mi? İlgili ayetlerden. Şimdi bu miras konusu o kadar ince, nazik bir konudur ki bu da çok ileri seviyede matematik bilmek lazım bu meseleyi meseleleri çözmek için. İyi matematik bilmeyenler bunu anlayamazlar. Yanlış sonuca da varabilirler. Onun için ayeti hızlı bir şekilde okuyayım, ondan sonra açıklamasına geçeriz. Bak şöyle bir görmüş olun ayeti. قُلِ اللّٰهُ يُفْت۪يكُمْ فِي الْكَلَالَةِ De ki kelale konusundaki fetvayı Allah veriyor. Yani siz bunu düşünürseniz çıkarırsınız ama niye verdiğini buradan görelim. Sonra hatta en sonuna geleyim de o arayı attığım çünkü orada hesap yapmak gerekir. Ayetin sonunda diyor ki يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ en tadillu. Açıklamayı size Allah yapıyor. Yani mevcut, kitapta mevcut hükmü yübeyin ortaya çıkarmak demek. Var. Mesela Kur'an-ı Kerim'deki hikmetler toprağın içerisindeki altın, gümüş, efendim petrol, gaz gibi madenler gibidir. Ama onu herkes çıkaramaz. Çıkarabilmek için belli bir güç lazım, ilim lazım. Kur'an-ı Kerim'in içindeki hikmetler de öyledir. Onun için de ekip lazım ayet-i kerimelere göre. Diyor ki Allahü Teala burada يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ Size o kitapta olan hükmü Allah sizin için açık seçik bir şekilde ortaya çıkarıyor. Niye? اَنْ تَضِلُّ yanılırsınız. Fetva kime soruldu? Resulullah'a. Yanılırsınız diyor. Değil mi? Peki bizde ne derler? Resulullah'ın sözüne ne derler? Vahiy demezler mi? Vahiy gayri metluf derler. Yani Allah'ın Resulullah'a yaptığı vahiy derler. Gayri metluf denmesinin tek sebebi şudur. Namazda Kur'an ayeti gibi okunmazsın. Tilavet var ya namazda. Yani namazda tilavet edilmeyen bir vahiydir. Tilavet edilmeyen bir vahiydir derler. Tamam mı? Şimdi peki şimdi eğer vahiy neydi? Allah tarafından bildirilmiş olan şey. Eğer Allah bildiriyorsa Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yanılma şansı var mı? Var mı? Şimdi bu ayet çok açık değil mi? Resulullah'ın sözlerinin kendine yapılan vahiy olmadığı konusunda çok açık değil mi? Bir şüpheye yer var mı? Yok. Bitti. Şimdi o zaman yesteftunek, senden fetva istiyorlar. Yani kitapta mevcut bir hükmü senin çıkarmanı istiyorlar. Sen yanılabilirsin. Çünkü ince bir hesap. Hesapta yanılırsın değil, yanılabilirsiniz. Onun için Allah ortaya çıkarıyor. Şimdi ayeti tekrar baştan alayım. Diyor ki Allahü Teala burada yesteftunek. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senden fetva istiyorlar. Güçlü bir görüş istiyorlar. Fil kelale, kelale konusunda. Eliflamlı kelale. Eliflamlı olduğu zaman İngilizce'deki lı gibi ya da Fransızca'daki lola gibi bilinen bir şey demektir. Şimdi Türkçemizde böyle bir şey olmadığı için Türkler biraz şeydir, ters gelir. Yani şey böyle bir kelale var. Siz biliyorsunuz, onunla ilgili soru soruyorlar size. Şimdi şeye baktığımız zaman, aynı surenin 12. ayetine bakarsak, orada Allahü Teala şöyle diyor, hemen o ayetin ortasında, çünkü o mirasın diğer konularına daldığımız zaman onu aylarca anlatmak gerekir, ondan dolayı kısa geçiyorum. Burada diyor ki, ve in kana raculun yurethu kelaleten, kendisine mirasçı olunan erkek kelale ise, yani miras bırakan erkek kelale ise, ev imraatun ya da kadın. Demek ki kadın da erkek de kelale olabiliyormuş. Peki kelale. Kelale ne demek? Kelale, biraz sonra da göreceksiniz. Anasını, evladı olmayan, evladı yok. Anası babası da yok. Men neyse lehu veledun ve la valid. Burada valid anne ve baba manasında. Zaten ayetten anlaşılıyor. Annesi veya babası ya da her ikisi olmadan, evladı da olmadan vefat eden kişi demektir. Şimdi burada diyor ki, erkek ya da kadın kelale olursa, ne demek? Ölmüş, evladı yok, annesi yok, veya babası yok, veya ikisi de yok. Tamam. Şimdi evladı yok. Ondan sonra diyor ki, وَلَهُ أَخٌ اَوْ اُخْتٌ. Bir tane erkek ya da kız kardeşi var. Başka bir şeysi yok. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ السُّدُسُ. Erkek kardeşine de altta bir, kız kardeşine de altta bir. Yani erkek kardeşi de altta bir alır, kız kardeşi de altta bir alır. Eşit. Kız da, kızın payı da altıda bir, erkeğin payı da altıda bir. Birer kardeş, bir kardeşi var. فَاِنْ كَانُ اَكْفَرَ مِنْ ذَٰلِكَ. Birden fazlaysa, iki kız kardeş, bir erkek bir kız kardeş, iki erkek kardeş, yani birden fazla ise فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. Mirasın üçte birinde ortaktır bunlar. Kız erkek ayrımı yok. Tamam mı? فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. Bunlar miras paylaşımında ortaktırlar. Evet, üçte birde ortaktırlar. Peki en fazla kaç, ne kadarını aldılar mirasın? Üçte birini değil mi? Üçte ikisi kime verilecek? Bu kelale. Annesi yok. Bak, kelale kelimesi, ya annesi yok. Babası yok veya ikisi de yok. Yani sadece birisi olmadığı zaman da kelale, ikisi olmadığı zaman da kelale. Şimdi burada ne acaba, ne kastediliyor? Siz sormaz mısınız? Şimdi bir tane erkek kardeşi var. Altıda bir erkek ya da kız kardeşi var, altıda bir alıyor. Birden fazlaysa üçte biri eşit paylaşıyorlar. E peki geriye ne kaldı? Üçte iki miras kaldı. Bu kime verilecek? Sormaz mısınız? Resulullah soruyor. Ya Resulallah. O kelale ne? Mesela içinizde çok iyi matematik bilen ne rastlarsam, ben bazen burada matematik konularını anlatıyorum. Anlattığıma da bin pişman oluyorum yani Ahmet Bey. Gerçekten. Çünkü matematik çok ince bir şey. Herkes anlayamıyor. Onun için onu eğer buradan çıkar, onu ben matematikte şey, ben iyi matematik bilirim diyen varsa onu burada değil, özel olarak anlatır ama burada anlatmam onu. Yani bu ayetten o fetva çıkar. Ama herkes çıkaramaz. Şimdi burada diyor ki şimdi yesteftûneke fil kelale, o Nisa suresinin 12. ayetinde geçen kelale konusunda senden fetva istiyor. Hadi 3'te 1'i en fazla 3'te 2'si git, şey pardon 6'da 1'i en fazla 3'te 1'ini verdik. E 3'te 2'si kime? O kelale ana bir annesi olmayanın kelalesi mi? Babası olmayanın mı? Yoksa anası babası olmayanın mı? Nedir? Şimdi diyor ki senden bu fetvayı soruyorlar. Tabii ki soracaklar. 3'te 2'sini kim alacak? O zaman Süleymaniye Vakfı yok ki, getirin Süleymaniye Vakfı'na verin diyelim. Şimdi diyor ki Cenab-ı Hak burada inimru'un heleke. Deyse lehu veledun. Burada veled kelimesini özellikle Cenab-ı Hak zikrediyor. Kullarının ne yapacağını gayet iyi bildiği için. Bu veled kelimesini zikretmese de olur ama bak öbür tarafta veled kelimesinden bahsetmedi. Burada bahsediyor. Çünkü insanların ayetleri nasıl kendilerini uyduracağını biliyor. Şimdi biraz sonra göreceksiniz. İnimrun heleke, bir adam vefat etse. Zaten anası, babası veya ikisi de yok. Yani ya annesi yok, ya babası yok, ya da ikisi de yok. Böyle bir durum. Leyse lehu veled. Çocuğu yok. Bu veled kelimesi kıza da, erkeğe de kullanılır. Nisa suresinin en başında, pardon, 11. ayetinde olduğu gibi diyor ki Allah-u Teala yusikumullahu fi evladikum. Veletlerin, şimdi veled kelimesi Türkçe'de biraz argoda başka manada kullanılır da şimdi Arapça'da çocuğu ölenin evladı anlamına gelir Türkçe'de. Evlat da veledin çoğuludur yani. Biz onu evladı kullanırız da veledi pek kullanmayız. Başka manada kullanırız. Diyor ki Nisa suresinin 11. ayetinde يُوسِيكُمُ اللّٰهُ ف۪ي اَوْلَادِكُمْ لِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ. Yani veletleriniz konusunda Allah size bir görev yükler. Erkeğe iki kız payı. Demek ki erkek de velet, kız da velet. Tamam mı? Ayette yani. Bunda zaten şüphe yok. İnimru'un heleke, birisi vefat etse. Leyse lehu veledun, çocuğu yok. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Çocuğu var mı yok mu? Var. Burada kız erkek ayrımı var mı? Yok. Leyse lehu veled. Ve lehu uhtun, kız kardeşi varsa feleha nisfu ma terek, geriye bıraktığının yarısı kız kardeşinindir. Halbuki az önce kız erkek arasında ayrım yapmadan 6'da 1 verdi. Şimdi kıza yarısını verdi. Allah'ın ayetlerinde çelişki olur mu? O da kelaleydi, bu da kelale. وَهُوَ يَرِيثُهَا اِلَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدْ. Eğer ölenin çocuğu yoksa erkek kardeş bütün mirası alır. Ölenin annesi, babası veya işte ikisi falan yoksa erkek kardeş mirasının tamamını alır. Ya da kalanın tamamını alır. Tabii o hesaplarda şey yapacağız. فَاِنْ كَانَتَ اثْنَتَيْنِ, eğer kız kardeşler iki tane ise فَلَهُمَ الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكْ, miras bırakanın bıraktıklarının 1/3'ünü kız kardeşler alır. وَاِنْ كَانُوا اِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً, ama erkekli kızlı kardeşlerse, yani ölenin kardeşi, ölenin annesi yok, babası yok, evladı yok, tamam mı? فَلِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ Erkeğe iki kız payı verilir. يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّ Bu açıklamaları size Allah yapar ki yanılmayasınız. Yoksa yanılırsınız. وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ Allah her şeyi bilir. Şimdi bakın. Şimdi orada Nisa suresinin 12. ayetinde en düşük pay 3'te 1, altıda 1, en yüksek pay 3'te 1, altıda 1, 3'te 1. Nisa suresinin 11. ayetini okursanız, ben şimdi ayetleri okumayacağım fazla vakit almasın diye. Orayı okuduğunuz zaman annenin en yüksek payının 3'te 1 olduğunu, en düşük payının da 6'da 1 olduğunu görürsünüz. Nisa suresi 11. ayette bunu görürsünüz. O zaman en fazla 3'te 1, en az 6'da 1 pay alan ananın çocukları mı olur, babanın çocukları mı olur? Ananın çocuğu alsa kimin payını alır? Ananın payını alır değil mi? Ananın payı ya 3'te 1 ya 6'da 1. Nisa suresi 12. ayette de o kardeş, ölenin kardeşi, ana baba bir kardeş mi, ana bir kardeş mi olur? Ana bir kardeş olur. Çünkü ananın payı en fazla o. Ananın alacağı payı kim alıyor? Ananın çocukları alıyor. Tamam mı? Peki, ölen kişinin çocuğu yok da, ölen kişinin çocuğu yoksa, sadece babası varsa, anne ve babası varsa, annesi 6'da 1, babası kalanı alır. 5, 6'da 5. Çocukları yok. Sadece anne baba var. Yani çocukları, pardon, 2 ve daha fazla kardeşi var da, anne baba mirasçı olursa, anne 6'da 1, baba 6'da 5 alır. Ama ölenin çocukları yoksa, kardeş de yoksa, 3'te 1 anne, kalanı baba alır. Şimdi burada tabii anne de yoksa o zaman annenin çocukları alır. Burada şimdi mesele şu. Yani bir kimsenin babasının iki tane eşi olabilir. Her iki annenin de çocukları olur. İki ayrı annenin ama aynı babanın çocukları baba bir kardeş olurlar. Ama anne daha önce bir başkasıyla evlenmiş olabilir. Ondan da kardeşleri olur. Onlar da ana bir kardeş olurlar. Dolayısıyla bu kardeşlerde miras paylaşılırken verilen miras payı kişinin oradan faydalanmasına göredir. Nisa suresinin 11. ayetinin sonunda Allahü Teala diyor ki "Abaukum وَاَبْنَاءُكُمْ لَا تَدْرُونَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا Anne babalarınız ve çocuklarınız hangisi size daha faydalıdır siz onu bilemezsiniz. O zaman demek ki miras payı faydaya göredir. Peki niye kız erkeğin yarısı kadar alıyor? Kız ömrünün yarısını nerede, gerisini nerede geçirir söyleyin bakalım. Yarısını babasının aile, gerisini kocasının ailesine geçirir. Kocasından da miras alır. Kocasına giderken de ne yapar? Mehir alır. Ve o mehir genellikle o mirastaki eksiği fazlasıyla kapatır. Şimdi peki annenin çocuğu yani ana bir kardeşler mi kişi için daha yakındır yoksa baba bir kardeşler mi? Baba bir daha yakın. Onun için ana bir kardeşlerde kadın erkek önemli değil. İkisine de eşit veriliyor. Çünkü ikisinin de fark etmez ki kadını erkeği değişmez ki ana bir kardeşin. Ana bir kardeş yani sana faydası açısından. Ama baba bir kardeşler öyle değil. Şeyde kız kardeşin evlenir gider ama erkek kardeşin o ailede kalır. Dolayısıyla yararlanma açısından. Çünkü ana bir kardeşler başka ailenin çocuklardır. Senin ailende değil ki. Orada miras paylarında eşitlik var. Ama baba bir de. Baba bir kardeşin senin ailen içindedir. Ama baba bir kız kardeşin gider başka bir aileye. Yani ömrünün yarısını burada, gerisini öbür tarafta geçirir. İşte Cenab-ı Hak bu fayda temeline göre siz bilemezsiniz. Onun için farîdaten minallah, Allah tarafından belirlenmiş şeyde paylardır diyor orada. Şimdi orada bakın Nisa suresi 12. ayetinde en fazla ne yaptı? 1/3 verdi mirasçılara. O annenin payı. 1/6 ve 1/3. O zaman anne olmadığı zaman onun payını kim alıyor? Anne bir kardeşler alıyor değil mi? O tarafa gidiyor gene. Peki o zaman baba olmadığı zaman onun payını kim alacak? Baba bir kardeşler değil mi? Şimdi anne başka ailenin kızıdır. Ama baba bu ailenin temelidir. Dolayısıyla baba tarafından miras paylaşılırken erkek kadın kız ayrımı yapılır. Ama anne tarafından yapılmaz. Onun için bakın burada dikkat ederseniz kız yarısını alacak. 2 tane olursa 1/3 alacak. Bunlar Nisa suresi 11. ayetteki paylaşımın şeyidir, benzeridir. Erkekse, tek erkekse tamamını, tabii artanın bunlar. Şeyse efendim erkekli kızlıysa ikili birli paylaşacaklar. Şimdi bütün bunları birleştirdiğiniz zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Fatıma validemizi düşünün. Oynanan oyunun ne kadar büyük ve Kur'an'a %100 aykırılığını görmeniz için. Şimdi diyorlar ki yani bir asabe diye Kur'an'da da Resulullah'ın sözlerinde de olmayan bir kelime uydurmuşlar. Erkek akrabaya. Dolayısıyla şimdi şurada burada hüküm burada böyle. Ama asabe şeyine baktın mı sen? Ona bakmadın. Asabe olayında şudur. Bütün mezheplere bakın şunu göreceksiniz. Bir kimsenin bir tek kızı varsa mirasın yarısını alır. Gerisini halası varsa yarısını da halası alır. Amcası varsa amcası alır. Peki halası? Hı? Yok. Şimdi bu kısmı onlar da kabul ediyor. Bu anlattığım kısmı Şiilerde de var. Ha bu kısmı Şiiler kabul etmiyor. Doğru. Sünniler. Doğru. Doğru söyledim. Bu kısmı Şiiler kabul etmiyor. Çünkü Şiiler oyunun farkında, kendileri oyunu oynadıkları için bunu bir mezhep farkının ortaya çıkması için bunu kullanırlar Şiiler. Yani oyunu oynayan adam biliyor yani. Ama oyunu oynananlar rahatlıkla susturulabilmiş. Şimdi bu Sünni mezheplerde Şia bunu kabul etmiyor. Yani Şia'nın dediği bu doğru mesela. Abdest ayakları Mesih de Şia'nın dediği doğrudur. Burada da Şia'nın dediği doğrudur. Ama ben sadece Sünni mezheplerin şeyini bakın neymiş efendim? Abbas asabedenmiş. Resulullah vefat ettiği zaman Abbas hayatta. Abbasiler Abbas'ın çocukları. Kardeşim Abbas ne kadar Resulullah'ın amcasıysa Ebu Talip de o kadar amcası. Bunlar Ebu Talip'in torunu. Nasıl oluyor Abbas'ın torunları onun asabesi oluyor da Ebu Talip'in torunları olmuyor? O da kolay. Resulullah vefat ederken o vefat etmiş, ölmüştü. Onun için onun mirasçıları almaz. Nasıl ki adam ölürken anası hayatta değilse anasının çocukları alıyor da madem farz edelim ki sizin dediğiniz doğru, niye Ebu Talib'in çocukları almıyor? Farz edelim ki doğru. Onun için buna kelale derler, bu konu anlaşılmaz derler. Böyle fıkha bakın, anlaşılmaz. Ne güzel, ah! Anlaşılmaz diye geç. Cenab-ı Hak açık açık anlattım desin, siz anlaşılmaz deyin. Tabii öyle diyeceksiniz. Peki şimdi Resulullah vefat etmiş, Fatma validemiz var, amcası Abbas var. Şimdi şu ayeti dinleyin bakalım. Hanginiz diyebilirsiniz ki miras Abbas'a da verilir? Diyor ki Allah, اِنْ اِمْرِعُنْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدْ Birisi vefat etse de çocuğu olmasa, Resulullah'ın çocuğu var mı? Var mı? E bitti. Bitti. Ayetin bundan sonraki hükümleri Abbas'ı ilgilendirir mi? Kaldı ki Abbas amcası. Burada kardeşten bahsediliyor. Tamam, kardeş yoksa ona da gidebilir. Önemli değil. Gördünüz mü? Bakın. Yanlışı ortaya çıkarmak çok kolay. Ama çok iyi düşünmek lazım. Onun bunun oyununa gelmemek lazım. Efendim bizim ulemamız çok iyi bilir deyip de sen kafanı, kelleni kesip şu kenara bırakırsan assınlar senin o kelleni şeye de pişirsinler, belki bir hayvan yer. Ne biçim Müslümanlık ya? Ya birazcık insan düşünür. Şu ayetleri görmüyor musunuz? Şu ayet, şunun anlaşılmayacak bir tarafı var mı? Dünyada kim anlayabilir, anlamaz bu ayetleri? Şimdi buradan bunu ve şunu şöyle yaparlar. Öylesine karıştırmışlardır ki işi. Bak, baba hayatta ise babanın çocuklarına mirastan pay vermezler. Anne hayattaysa hem anneye hem annenin çocuklarına mirastan pay verirler. Ölenin çocuğu yoksa. Şimdi birisi vefat ediyor. Mesele-i Himariye'ye bakmış mıydın sen? Bir oku bakalım o zaman. Mesele-i Himariye diye bir meşhur, yani eşek meselesi diye bir meşhur bir mesele vardır fıkıhta. Onu İslam Ansiklopedisinden bir okusun Yahya.
O ansiklopediden değil de
nereden?
Bizim Abdurrahman'ın
çalışmasından. Tamam olsun. Ya. Öyle olsun.
Onu bir örnekle tabii açıklayalım. Zaten genelde hep örnek üzerinden aktarılıyor bu mesele. Şöyle düşünelim. Bir kadın. Kadın üzerinden devam edeceğiz. Bir kadın ölüyor. Çocuğu hiç olmamış hayattayken. Öldükten sonra geriye mirasçı olarak bir kocası var. Böyle düşünelim. Kocası kalmış. Annesi. Bir tane öz kardeşi. Ana baba bir ortak kardeşi. İki tane de hocam biraz önce ifade ettiği gibi anne bir kardeşi var. Yani sadece anne ortak, babaları farklı. Tamam, bir daha söyleyeyim. Kadın öldü. Geriye kocası, annesi, bir öz kardeşi, ana baba bir kardeşi, iki tane de anne bir kardeşi var.
Çocuğu yok.
Çocuğu yok. Sadece bunlar kalmış mirasçı. Nasıl paylaştırılacak mirası? Deniyor ki şöyle paylaştırılır. Miras 6 paya bölünecek. Nisa suresinin 12. ayeti gereği çocuğu olmadığı için kocasına mirasın yarısı verilmesi gerekir. 6'nın yarısı 3. 3 pay kocasına verildi. Anne Nisa suresinin 11. ayetine göre çocuğu olmadığı için anne de 6'da 1 pay alır. 6'da 1, 1 oluyor. 1 pay da annesine verildi. Geriye kaldı 2.
6'da 2, 3'te 1 yani.
Deniyor ki bu 2 pay da anne 1 kardeşlerine verilir. Geriye bir şey kalmadığı için ana baba 1 kardeşlerine hiçbir şey yok.
Görüyor musunuz?
Bakın anne 6'da 1 aldı. Annenin başka bir adamlar olma çocukları bir pay aldılar. Bu ölen kadının ana baba bir hakiki öz kardeşleri hiçbir şey alamadı, değil mi? Bir şey kalmadı. İşte bu bir şey kalmamış durumun Hazreti Ömer döneminde yaşandığı söyleniyor.
Ki doğru olma şansı,
evet,
yok.
Yani öyle aktarılıyor. Hazreti Ömer'in böyle bir paylaştırma yaptığı söyleniyor. Demiş ki işte kocasına yarısı, annesine 6'da 1'i, anne bir kardeşlere de 2. Ana baba bir kardeşlere demiş ya biz, işte rivayetler şöyle, ya hadi demiş bizim babamız eşek. Da anamız ortak değil mi bari, anneden bir şeyler alabilseydik bari. İşte bundan dolayı bu eşek kelimesi himardır Arapçada. Buna meseleyi himariye deniyorlar işte, eşek meselesi. Hani biz yani kimin çocuklarıyız yani, hadi babamız eşek falan da yani annemiz bir. Ona veriyorsunuz. Hem annesine veriyorsun hem çocuklarına. Bize hiçbir şey yok.
Ben de aynı annenin çocuğuyum diyor.
Ben de annenin çocuğuyum yani. Ne farkımız var?
Bakın, o,
ama böyle bir mesele oluşmuş işte. Mesele himariye, mesele himariye böyle geçmiş. Bu.
Yaptıkları evet. Bütün yanlışlara da genellikle ya Ömer radıyallahu anh'ı destekçi gösterirler ya İbn Abbas'ı. Çünkü bunlar çok saygın ya. Kur'an-ı Kerim'e göre çözerseniz az önceki mesele. Kadının mirasının yarısı kocasına verir. Çocuğu olmadığı için. Niye? Bakın. Erkek evlenirken eşine mehir verir. Zaten alacağı mirasın bir kısmı o mehirin bir bölümüdür. Eşini geçindirmek zorundadır. Ayet dedi ya, fayda esasına göre yapıyorum dedi Allah. Siz anlayamazsınız diyor. Tamam. Şimdi hem anneye, anne hayattayken annenin çocuklarına verilmez. Çünkü kelale ya anne ya baba ya da her ikisinin olmadığı durumlar içindir. Anne varsa anne annenin çocuklarına verilmez. Anne yoksa o zaman ne olur? Önce annenin bütün çocuklarına, ister ana bir, ister ana baba bir olsun fark etmez. O annenin çocukları ise Kur'an'da anlatılan şekle göre annenin payı onlara verilir. Babanın çocuklarına da babanın payı verilir. Yani o şu Nisa 176'da belirtilen pay verilir. Bir insan ana bir kardeşse yalnız anneden yana miras alır. Baba bir kardeşse sadece babadan yana miras alır. Ana baba bir kardeşse her iki taraftan dağılır. Dolayısıyla kimse mahrum kalmaz. Şimdi burada bir de şunu yaparlar. Ana baba bir kardeş varsa baba bir kardeş zırhını kalamaz. Ulan anne bir kardeş alıyor da baba bir kardeş niye alamıyor? Nereden çıkarıyorsun? Delilin ne? Ve bütün mezhepler bu konuda ittifak eder. Onu da yazmışlar mı? Tabii yazmış olması lazım. Ve bütün mezhepler ittifak halindedir. Şimdi bak görüyor musunuz? Buradan geçelim şeye. Şimdi burada bu sistemi bozdunuz mu? Şey yapılır. İşte bir kimsenin az önce dersin başında anlattım. İki tane oğlu var. Oğullarından bir tanesi kendinden önce ölmüş. Onun mirasının ister kadın ister erkek olsun fark etmez. Çocukları varsa altıda birden fazla alamazlar. Yani annesi de babası da. Annesi babası ikisi de hayattaysa altıda bir annesi alır, altıda bir babası alır. Tamam. Fakat bu çocuk, bu anne ya da baba vefat ederse kendinden önce ölmüş çocuklarına, çocuklarının mirasçılarına hiçbir şey vermez ve buna dede mahrumu derler. Ve burada öyle bir algı yönetimi yapmışlardır ki çok dikkatle kafasını iyi kullanmayan bir kişi anlayamaz. Kafanızı çok iyi kullanacaksınız. Şimdi size söylüyorum. Çok dikkat etmezseniz siz de anlayamazsınız. Bak söyleyeyim. Çünkü şu anda söyleyeceklerim bizim mezheplerin hiçbirisinin anlamadığı bir meseledir. Ama dikkat ederseniz hemen anlarsınız. Nisa suresinin 7. ayeti. Allah-u Teala orada diyor ki لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ Erkekler için bir pay vardır. Anne baba ve en yakınların bıraktıklarından. Anne baba ve en yakın. En yakın yaşayan mı, ölen mi? En yakınların bıraktıklarından. Ölen. En yakınların bıraktıklarından. Peki biraz önce babası ölmüş ya da annesi ölmüş bir çocuk için o kanaldan en yakın kim olur? Dedesi ve babasının ya da annesinin annesi babası. O kanaldan en yakın o kalır. Çünkü öbürü gitmiş. En yakınlarının bıraktıklarından. Burada ne yaparlar? İnanılmaz bir algı yönetimi yapmışlar. El-akrab fel-akrab diye bir kayda getirmişlerdir. En yakınlığını ölene değil, yaşayana vermişlerdir. En yakınları, yani yaşayanın en yakını olması, ölenin en yakın şey, pardon, yaşayanın en yakını değil, ölenin en yakını diye şey yapmışlar. Şimdi en yakınlık vasfı ölen için olduğu zaman yaşayanın en yakını değil mi? En yakınlık vasfı yaşayan için olduğu zaman ölenin en yakını. Şimdi ölenin en yakını diye, halbuki ayette yaşayanın en yakını. En yakınlarının bıraktık, miras bırakanın özelliğidir en yakınlık. Miras bırakılanın özelliği değil. Şimdi miras bırakanın en yakını dediğiniz zaman, oğul varken oğlun çocukları ikinci sıraya düşer değil mi? Böyle yapmışlar. Halbuki ayette hayattakinin en yakını. Niye? Çünkü mahrum olduğu bir menfaati var. En yakınını kaybetmiş. Şimdi babası ölmüş bir çocuğu düşünün. Bütün umudu dedesinden ninesindedir değil mi? Onlar da öldü mü eyvah ben ne yapacağım der. İşte kaybettiği menfaati alması lazım. En yakınını kaybeden alır. Ama bunlar ölenin en yakını diye değiştirmişler işi. Oradan tutmuşlar, oğul varken oğlunun çocuğuna verilmez demişler. Ve dede mahrumluğu diye bir şey ortaya çıkarmışlardır. Tabii bunu oturtmak için de az önce söylediğimiz kelale sistemini de çökertmişlerdir. Mesela burada onlara göre, yani mezheplerin tamamına göre Fatma validemizin en fazla mirasının yarısını alma hakkı vardır. Gerisi Abbas'ındır. Ayette öyle bir şey var mı? Öbür ayette de yok. Ama inanılmaz bir algı yönetimi yapmışlar. Bakın şimdi oyunların durumuna bir bakın. Şey yapılmış, yani 20. asra gelinceye kadar bu böyle devam ediyor. 20. asırda Avrupalılar hakimiyet kuruyor. Hakimiyet kurunca Müslümanların açıkları ortaya çıkıyor tabii bunlar. Çünkü kimsenin itiraz hakkı yok ki, söyledim mi hemen yargısız infaz, kelle gidiyor. Zındık diyor, öldürüyorlar. Başka şekilde zaten bu sistem bugüne kadar sürdüremezlerdi ki. Şimdi Batı'da efendim böyle bir şey olur mu? Dede mahrumluğu ne demek? Diye Batı'dan gelen tenkitler karşısında tutmuşlar, ne yapmışlar biliyor musunuz? Vasiyeti vacibe diye bir şey uydurmuşlar. Vacip vasiyet. Niye? Ölen kişi, diğer ki işte kendisinden önce ölmüş olan oğlunun çocuklarına ya da kızının çocuklarına bir vasiyette bulunursa, mirasın üçte birini aşmamak şartıyla geçerlidir görüşü zahiri mezhebinden İbni Hazm'a atfedilir. Kaldı ki İbni Hazm'ın söylediği tam bu şekilde değil. Şimdi tutmuşlar İbni Hazm'ın görüşünü alarak şeyde, Suriye'de ve Mısır'da bir kanun çıkarmışlar. Ama bu problemi çözmüyor. Malın yarısını, ya şey, malın üçte ikisini amca alacak, üçte birini bu çocuklar alacak. Bir de ölenin vasiyeti yok. Biz yapmış kabul ederiz. Ya olmayan vasiyeti nasıl var kabul ediyor? Öyle kabul ediyor. Niye? Avrupa'ya karşı ayıp olmasın diye. Ulan Allah'a karşı bu isyanları yapıyorsun, hiç ayıp olmuyor da. Avrupa'ya karşı değil mi? İslam alemi, bugünkü durumunu. Yani dua etsin sokaktaki Müslümanlara borçlu. Yoksa ayakta kalma şansı yoktur. Yerin dibine geçmeyi hak etmiştir çok da. Allah'ın ayetlerine karşı bu tavır olur mu? Şimdi bakın, daha acısını size söyleyeyim. Birisi bu konuda bir makale yazmış. Bana getirdiler hakim diye, okudum. Baktım diyor ki, yeni bir kanun çıkarılırsa diyor, burada büyük bir haksızlık vardır diyor. yeni bir kanun çıkarılır da oranlar yeniden ayarlanırsa bu haksızlık düzelir. Onu çağırdım. Bu ne biçim bir şey dedim lan? Bu Allah'ın dini olur mu? Allah'ın dininin hatasını parlamento düzeltecek öyle mi? Lan bu dine kim inanır? Sen bu dine inanıyor musun dedim. Ses yok. Arapçası gayet iyi. Miras konularını çok iyi bilen birisi. Ona çok ayrıntılı bir şekilde anlattım meseleyi. Hadi gittim şunu bir düzelt. Düzeltmedi. Ben de bu makale yayınlanamaz dedim. Her yerde yıllarca şikayet etti. Şöyle yaptı, böyle yaptı. Ya Allah aşkına ya. Ve bu adam bugün üniversitede profesör ve miras derslerini anlatıyor. Lan sana defalarca ayetleri göstermedim. Görmüyorlar. Peki sen gayet iyi bilen bir adamdın. De ki bak şu dediğin ayet bu manaya gelmez diye bakayım bana. Onu da diyemiyorsun çünkü bak siz de gördünüz gayet açık. Gelmez diye anlarım. Diyemiyor. Çünkü ayetler çoğun derece açık. Ama matematik meselelerine herkesin kafası aynı eşit ölçüde işlemeyebilir. Normaldir, olabilir. Fakat kardeşim, yani bu şey değil ki. Mesela ben işte 76 İstanbul Müftülüğü'ne geldiğim zaman İstanbul'da miras meselesi geldi mi rahmetli Ali Fikri Yavuz'a gönderirlerdi. Kadıköy müftüsüydü. Sonra dedim niye gönderiyorsun? Sen yaparım dedim. Başladım daha göndermediler ondan sonra. Şimdi tabii o zaman biz geleneksel miras öğrenmiştik. Nereden biliyorsun ki buraları? Ama şimdi görüyor musunuz? Bakın Kur'an-ı Kerim şurada anlamak için hoca olmaya gerek yok. Her zaman bir şey söylüyorum değil mi? Anlamamak için hoca olmak lazım. Maalesef öyle. Maalesef öyle. Topu taca atacak. Herkes bilmiyor da sen mi biliyorsun? Lan kardeşim ben biliyorum demedim. İşte ortada ayet. De ki şu ayeti yanlış anladın değil mi? Görüyor musunuz? Bakın. Şimdi bakın şu ayetleri hızlı bir şekilde tekrar okuyayım. Durumumuzla ilgili siz kanaatinizi söyleyin. Nisa suresi 174'ten başlıyoruz. Ya eyyühellezine, ya eyyühennas, ey insanlar, tüm insanlığa geliyor bu. Kad ca'akum burhanun min rabbikum. Rabbinizden size bir burhan geldi. Yani çok kesin bir delil, kesin bir kanıt geldi. Mesela az önce anlattık. Aksini kimse söyleyemez ki. Ve enzelna ileykum nuran mubina, size her şeyi aydınlatan, apaçık bir şekilde ortaya çıkaran bir şey indirdik. Femmellezine amenu billahi ve tasamu bihi, kim Allah'a inanıp güvenir ve ona sıkı sarılırsa, onun korumasına girerse, feseyudkhiluhum fi rahmetin minhu ve fadl, kendinden bir rahmetin içine sokacak ve bir ikramı içine ve ilave iyiliklerde bulunacaktır. Ve yehdihim ileyhi sıraten müstakima, ve onu kendisine doğru yola yönlendirecektir. Yesteftunek, senden fetva istiyorlar ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kulillahu yuftiyukum fil kelale. De ki kelale konusundaki fetvayı Allah veriyor. Peki tekrar edeyim size. Eğer Resulullah'ın sözleri Allah tarafından ona gelen gayrimetlu vahiyse, senden fetva istiyorlar diye bir söz olur mu burada? Ondan sonra da ayetin sonunda yübeyyinullahu lekum en tadillu, yanılırsınız diye size açıklamayı Allah yapıyor. Niye en tadillu dedi? Çünkü Resulullah Kur'an'dan bir hüküm çıkarırken tek başına yapmaz. Bir şuura toplar. O yetiştirdiği sahabelerle beraber o ilgili bütün ayetleri müzakere eder ve bir sonuca ulaşırlar. Ama hepiniz de yanılabilirdiniz. Onun için açıklamayı Allah yapıyor. Hikmet çıkarırken de yanılabilirdiniz. Ayet okurken yanılma olmaz da, mesela az önce söylediklerimiz ayetin açık hükmü değil ama hikmettir. Yani o onları toparlarsınız. Yani dünyanın hiçbir yerinde bir mikrofon yoktur ama mikrofonun bütün malzemeleri dünyanın her yerinde olanların birleştirilmesiyle oluşmuştur. İşte şimdi görüyor musunuz? Bakın ne kadar çok yanlış üst üste biniyor. Ve her defasında size tekrar ediyorum. Yani yeterli bir şeyi bulduğumuz kanaatinde kesinlikle değilim. Evet, kendi imkanlarıyla şey yapıyor ama bu bir kişi, iki kişi işi değil. Dün eski bir arkadaşımı dinledim. Şu anda İslam Alimler Birliği Başkan Yardımcısı, yani Arap kendisi. Çok iyi bir insandır. Yani yıllardır görüşmemiştik. Dün görüştük. Ya diyor, her toplantıda seni soruyorum. Nerede? Dedim kardeşim, ben istedikleri fetva vermiyorum. Fetvayı vermiyorum. Onun için sen beni toplantılarda bulamazsın. Şimdi konuştu bir saat kadar. Bir seminer verdi fakültede. Şöyle bir baktım. O çok farklıdır. Diğerlerinden çok çok iyidir. Ama geleneksel yapıya göre problemleri çözemiyor. Çözemezsiniz. Çünkü maalesef öyle bir metot şeyi var ki, hikmet diye bir şey kalmamış. Onun için Allah'a çok şükür Cenab-ı Hak bize gerçekten çok büyük nimet veriyor. Şu anlattıklarım, bizden başka bunun çözümünü bulan bir tek kişi yok İslam aleminde. Böyle yüzlerce konu var. Bir tane iki tane değil, her derste görüyorsunuz. Tamam bu böyle de, ya kardeşim Müslümanlar bütün imkanlarını illa İslam'ı batıranlara mı harcayacaklar? Bu ne biçim Müslümanlık ya? Ve batırdıklarında farkında olmayanlara. Kötü niyetle değil, bilmiyor ki. Ne oluyor? Bu ne kıskançlıktır ya? Gelin Allah rızası için bunu ortaya çıkaralım. Önce İslam alemini kurtaralım, sonra bütün dünyaya Allah'ın dinini doğru bir şekilde şey yapalım. Çocukluğumdan hiç unutmadığım bir hatıram vardır. Rahmetli anneannem, zengin bir ailenin kızı. Babası şehit olmuş. Dedesinden önce vefat etmiş. Tek kız. Hiçbir şey vermemişler ona. Hiçbir şey vermemişler. O da genç, daha yeni buluğa erdiği yaşta dedemle evlenmiş. O bahçeleri gösteriyordu. Buralar benim babamın malı, zehir zıkkım olsun diyordu. Ondan sonra diyordu ki bu bizde bir Hafız Efendi diye eski Osmanlı ulemasından birisi vardı. Hafız Efendi'ye de gittik, onların lehine fetva verdi. Çünkü içi bir türlü almıyordu.